Ayrım 31, Brandenburg, Glenmead, sayfa 367, 31. kısım. Ertesi sabah bir taksi tuttu. Walter Massow'un Kreuzberg'deki bürosuna gitti. Kentin güneydoğusunda Blücherstrasse'nin hemen arkasında savaştan önceki dönemden kalmakla birlikte hala savaşın izlerini taşıyan Türk ve Asyalı göçmenlerle dolu bakımsız apartman bloklarının arasına sıkışıp kalmış sade ve gösterişsiz bir bina. Binanın ön cephesi birilerinin üst üste defalarca yazdığı sloganlarla kaplıydı. İlk iki katın pencereleri de kalın parmaklıklarla örtülmüştü. Folkman büroya geldiğinde saat 10 olmuştu. Alt kattaki danışma bölümünde genç bir adam gördü. Folkman'ın içeri girdiğini görünce endişeyle başını kaldırdı. Folkman'ın kimliğini uzun uzun inceledi. Sonra oturduğu yerden bir düğmeye basarak üst katlara çıkan kapıyı açtı. Dört kat yukarıda merdivene yakın bir odada daktilo yazan genç sekreter Folkman'a beklemesini, kendisinin gidip Massow'u çağıracağını söyledi. Birkaç dakika sonra peşinde ellilerinde gösteren bir adamla döndü. Uzun yapılı, görünüşü yumuşak, davranışları ve sesiyle bağdaşmayan biri. ''Herr Folkman, ben Walter Massow'um.'' Folkman'ın elini iyice kavrayarak sıktı, sonra öne düşüp koridordan geçirdi, harap bir odaya soktu. Geniş pencerelerden giren parlak kış güneşi boyaları yer yer dökülen duvarlara dayanmış dosya dolaplarını aydınlatıyordu. Pencerenin yanındaki çalışma masasının üzerinde kağıda sarılmış yarısı yenmiş bir sandviç vardı. Büro aşağıdaki parka bakıyor, harap bloklar göz alabildiğine uzanıyordu. Şurada burada balkonlardan çamaşırlar sallanıyor, uzak ülkelerden gelmiş yabancı kadınlar pencerelerinden sarkmış gevezelik ediyordu. Genç sekreter kahve getirip çıktıktan sonra Massow iskemlesine oturdu. Masasının üzerindeki tepsiden bir kürdan alıp ağzına yerleştirdi.
''Ziyaretinizin nedenini öğrenebilir miyim Herr Folkman?''
Folkman'ın ziyaret nedenini açıklaması birkaç dakika sürdü. Elinden geldiğince az bilgi verdi. Massow'a Dieter Winter adlı birinin ölümünü araştırdığını, soruşturma sırasında da Massow'un adının öldürülecek insanlar listesinde olduğunu öğrendiğini anlattı. Folkman, Winter'in geçmişiyle ölümü hakkında bildiklerini anlattı ama ayrıntıya girmedi. Massow şaşırmış ya da rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Sadece sakince oturup dinledi. Folkman sözünü bitirince kahvesinden bir yudum alıp arkasına dayandı. Koltuğundan çatırtılar çıkmasına neden oldu.
''Bu konuyu neden bir İngiliz DSE görevlisinin soruşturduğunu sorabilir miyim? Konu Alman polisinin bir iç görevi değil mi Herr Folkman?''
Folkman Winter'ın öldürülmesinde kullanılan silahın daha önce Hamburg'da bir İngiliz vatandaşının cinayetinde de ortaya çıktığını anlattı. Massow konuyu anladığını belli edince de Folkman sordu.
''Daha önce hiç Dieter Winter adını duymuş muydunuz Herr Massow?''
Dev adam başını kararlılıkla salladı.
''Hayır duymadım.''
Folkman politikacıya bakıp ''Winter adlı bu adamın neden ölmenizi isteyebileceği konusunda bir fikriniz var mı?'' Massow gülümsedi, ağzındaki kürdanı çiğnemeyi sürdürdü.
''Winter'in aşırı sağcı biri olduğunu söylemiştiniz.''
''Öyle anlaşılıyor.'' Massow başını sallayıp gülümsedi.
''Herr Folkman, şimdiye kadar aldığım her tehdit ya da nefret mektubu için bir mark kazansaydım çoktan zengin olurdum.''
Birden ayağa kalktı.
''Bakın size bir şey göstereceğim.''
Dosya dolabına yaklaşıp bir dosya çıkardı. Kalın destenin yapraklarını çevire çevire masasına dönüp oturdu. Yarım sandviçi bir kenara itip kağıtları masanın üzerine yaydı.
''Mektuplar'' diye açıkladı. ''Genellikle hoş olmayan mektuplar. Bunlar kopyaları, orijinallerini polis aldı. Bir işe yarayacağını sanmam ya. Mektupları yazanları hiç bulamıyorlar.''
Bir kağıdın tepesindeki tek satırda ''Yahudi dostu, gözümüzü senden ayırmıyoruz'' yazılıydı. Folkman'a bir başka kağıt uzattı. Bu kez de tek bir sayfa ama harfler kalın ve tehditkar.
''Yabancılar dışarı, Massow, sen öldün.''
''Bazen daha yumuşak tehditler de geliyor'' dedi Massow. ''Bazıları ise bunlardan da beter.'' Gülümsedi.
''Topraktan geliyor herhalde.''
Arkasına dayandı, pencereyi gösterdi.
Temsil ettiğim bölge Herr Folkman, sizin de bildiğiniz gibi yabancı kökenlilerle dolu. Türkler, Polonyalılar, Slavlar, Asyalılar, Yunanlar, Afrika ülkelerinden gelenler. Onlar için elimden geleni yapıyorum. Ama bir de öyleleri var ki benim bölgemde bulunanların kovulmasını, anneleriyle babalarının geldikleri ülkelere geri gönderilmesini istiyorlar. Böylelerinden sadece Almanya'da değil, her yerde var. Göçmenlerin burada doğmuş olmaları, örnek birer vatandaş gibi davranmalarının hiçbir önemi yok. Başını salladı. Aklınıza gelebilecek her ülkede bütün bunların bir eşi yaşanıyor Herr Folkman. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere ve İtalya'da. Tabii aşırıların elinde fırsat olsa göçmenlerle birlikte benim gibileri de gönderirlerdi. Geniş omuzlarını silkti. Kendini Alman olarak adlandıran aşırılar arada sırada binaya molotof kokteyli atıp cepheyi sizin de gördüğünüz hale sokuyorlar. Ama artık alıştık. Yanımda çalışanlar da inanmış, karardı kişiler. Bütün bunların bizi korkutmadığını söylemiyorum ama yine de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Folkman mektupları gösterip size bu mektupları gönderenler kimlerdir diye sordu. Arkadaşınız Winter gibileri herhalde. Aşırılar, neonaziler, göçmen düşmanları, insan düşmanları, manyaklar. Massov omuzlarını silkip gülümsedi. Galiba kimseyi unutmadım dedi. Wolfgang Lubsch diye birisini duydunuz mu diye sordu Folkman. Massov kaşlarını çattı. Terörist mi? Evet. Evet duydum. Onu tanıyor musunuz? Massov kaşlarını kaldırdı, gülümseyip dikkatli bir biçimde. Herr Folkman dedi, o adam aradan bir terörist. Yıllar önce o daha öğrenciyken onunla Hamburg'da bir siyasal toplantıda tanışmıştık. Arkadaşlarım arasında değil, eğer öğrenmek istediğiniz buysa. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Ya daha önce sözünü ettiğim ölüm tehdidi? Ne olmuş? Onun arkasında kimler olabilir sizce? Bilmiyorum Herr Folkman, bilmiyorum. Ya da sadece biraz önce saydığım manyak marjinallerdir. Size söylediğim gibi o kadar çok tehdit mektubu alıyorum ki. Massov gülümsedi. Eğer bir gün bu mektuplar kesilirse işte o gün korkmaya başlayacağım. Irkçılar ile aşırıların beni sevmeye başladıklarını düşünüp gerçekten endişeleneceğim. Bu adamlar neden ölmenizi istiyor? Çünkü benim gibiler aşırılar ile ırkçıların ayağına batan diken gibidir. Ne demek istiyorsunuz? Massov ayağa kalktı, pencereye yaklaştı. Camdan gelen parlak kış güneşi gözlerini kamaştırdı. Yüzünü aydınlattı. Folkman'a baktı. Çiğ güneş ışığının altında elbiseleri yıpranmış ve eski, yüzü de kırış kırış ve endişeli görünüyordu. Göçmenlere bu ülkede nasıl davranıldığından haberiniz var mı Herr Folkman? Almanya'da göçmen asıllı 5 milyon insan var. Fransa ve İtalya'da buna benzer sorunlar yaşıyor. Ama beni asıl ilgilendiren Almanya. Göçmenlerin büyük çoğunluğu savaştan hemen sonra işçi sıkıntısı çektiğimiz, Almanların da el işlerini yapmak istemeyecek kadar zenginleştikleri dönemlerde geldi. Göçmenler vasıfsız işçi olarak geldi. Almanların yapmayı kabul etmediği pis işlerle ilgilendi. Buraya yerleştiler, ailelerini getirdiler, bu ülkede kendilerine yer edinmeye başladılar. Şimdi nüfusun neredeyse %7'si göçmen asıllı. Bu oran savaştan önceki Yahudilerin oranından daha yüksek. Ama o dönem Yahudilerinin tersine göçmenlerin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında. Bir zamanlar bu insanlara ihtiyaç duyuluyordu. Şimdi ise eski Doğu bloku ülkelerinden gelip onların yerini almaya hazır Alman asıllılar var. Alman iş kanunu her işçinin eşit haklardan yararlanmasını şart koşar. Ama gerçekler bundan biraz farklıdır. Göçmenlerin ücretleri ortalamanın altındadır. İşsizlik de %25'e yaklaşmıştır. Gettolarda göçmen sığınma evlerinde yaşarlar. Bu gerçek rahatsız edici bir sorun olmaya başladı. Ama bundan daha da rahatsızlık verici olanı Almanya'nın tepkisi. Irkçılar ve neonaziler şiddet hareketlerini başlattıklarında sadece itirazlar değil, ülkeye giren yabancıların sayılarının kısıtlanması gerektiğini söyleyenlerin de sesi duyulmaya başlandı. Sanki kabahat kurbanlardaymış gibi. Massov kaşlarını çattı. Şimdi terör hareketleri olduğunda politikacı yeterli polis olmadığını söylüyor. Ama aynı terörist ülke çapında harekete geçtiğinde politikacı ülkenin bütün önemli iş adamlarını, bütün yöneticilerini korumak için yeterli polis bulabiliyor. Bir süre güneş ışığına baktı, sonra yeniden Folkman'a döndü. Buradan ayrıldığınızda sokaklardan şöyle bir geçin Herr Folkman. İnsanların yaşam koşullarına bir bakın. Bu çevrede yaşayan insanların yüzlerine bakın. Gerçekten bakın. Korkmuş olduklarını göreceksiniz. Evlerine saldıracak dazlaklardan korkuyorlar. Gelecekten korkuyorlar. Dışarıda görecekleriniz Herr Folkman patlamak için bir kıvılcım bekleyen barut fıçısıdır. Çünkü bu insanlar bir gün gelecek seslerini yükseltecek, bir düzen oluşturup kendilerini koruyacaklardır. İşte asıl büyük sorun o gün başlayacak. Bütün ülke ateşe verilecek. Başını üzüntüyle salladı. Bazen 50 yıl içinde bu ülkede gerçekten de bir şeylerin değişip değişmediğini merak ederim. Anlamadım Herr Massow. Massow yeni bir kürdan aldı, ağzına götürmeden önce bir süre tereddüt etti. Savaştan önce Nazilerin sloganı Judenfrei'di, yani Yahudi'den arınmış. Bugünse Ausländerfrei, yabancıdan arınmış. Bugün Almanya'da artık Yahudi yok ama göçmenler içinde ülkenin yeni kurbanı olabilecekler var. Üstelik aynı duygular yine canlanıyor, gizliden gizliye, alttan alta da olsa. Bu insanlar ari ırktan olanlar gibi sarışın, mavi gözlü olmadıkları için gerçek Alman görülmüyorlar. Öne eğildi. Size bir örnek vereyim. Sadece aşırı sağcı Deutsche Volksunion Partisi geçen seçimde Bremen eyaletinde basit ama çarpıcı, göçmen karşıtı bir slogan kullandı. Gemi doldu dediler. Sadece bu slogan onlara eyalet parlamentosunda fazladan 6 sandalye kazandırdı. Massow yeniden arkasına yaslanıp, ''Beni bağışlayın Herr Folkman'' dedi. ''Buraya bunları konuşmaya gelmediğinizi biliyorum. Bana Winter'le ilgili bir soru sordunuz. Bense size Almanya'nın sorunları konusunda konferans vermeye kalktım.'' Folkman yeniden sordu. ''Herr Massow, Winter'ın adını daha önce duymadığınızdan eminsiniz değil mi?'' Massow başını salladı. ''Hiç duymadım.'' Folkman ayağa kalkarken Massow elini uzattı. ''Araştırmalarınızla başarılar dilerim.'' dedi. ''İyi günler Herr Folkman.'' Sokaklarda dolaştı, metro istasyonuna geldi. Hava kış güneşinin altında berrak ve soğuktu. Bulunduğu mahalle karmakarışık bir labirent gibiydi. Yürürken Massow'un öğüdünü tuttu. Massow'un iddiaları her siyasetçide kolaylıkla görüleceği gibi biraz abartılıydı. Ama Kreuzberg 2. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemlerden bu yana hep göçmenleri barındırmıştı. Önünden geçtiği binalar yıkık dökük haraptı. İstasyona yaklaşırken bir Türk satıcıdan sosis aldı. Metroyu beklerken istasyon duvarlarının ırkçı sloganlar, aceleyle çizilmiş gamalı haçlarla dolu olduğunu gördü. Platformdaki insanların büyük çoğunluğunda babasının korku dolu kahverengi gözlerini gördü. Bir an kendini Varşova ve Krakow gettolarında çekilmiş siyah-beyaz korku filmlerinden birini izliyor sandı. Trenin istasyona girdiğini görünce kafasındaki düşünceleri kovmaya çalıştı. Kayarak açılan kapıdan vagona bindi. Otele döndüğünde bir mesaj buldu. Jakob Fischer 10 dakika önce aramış, nerede bulunabileceğine ilişkin bir not bırakmıştı. Folkman telefon etti, Fischer'in sesini tanıdı. ''Kızı buldum Joe.'' ''Nerede?'' ''Hala Berlin'de ama artık batılı olmuş. Ahlak masasındaki dedektiflerden birinden adresini buldum. Mickey filmleri çeken bir yönetmenle birlikteymiş.'' ''Telefon numarası var mı Jakob?'' ''Tabii, biraz önce aradım. Bana Rauscher'in cinayetiyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Ben de karakola getirilmesini, bütün bu işlemlerden yeniden geçmesini istemediğimi, fazla zamanını almayacağımı anlattım. Sadece kısa bir sohbet.'' ''Ne dedi?'' ''Bizimle konuşacak. Bu akşam 8'de evinde olacak. Arkadaşı da şehir dışındaymış. Seni 8:30'da alsam?'' ''Tamam, lobide olurum.'' Ev kentin güneyinde, Friedenau'daydı. 3. katta asansörden indiler. Fischer zile bastı. 30'una yakın uzun sarı saçlarıyla çok güzel bir kadındı. Dar bir kayak pantolonu ile altı düz ayakkabılar giymiş, göğüslerinin yuvarlaklığını ortaya çıkarmak için de tişörtünü pantolonunun içine sokmuştu. Uzun boyluydu. Onları içeri alıp kapıyı kaparken Folkman gözlerini kızdan ayıramadı. Evin içi modern döşenmiş, aydınlatma yumuşak tutulmuştu. Duvarlarda çerçevelenmiş çağdaş tablolar ve kara kalem nüğüler vardı. Jacob Fisher'in gösterdiği kimlikle ilgilenmedi. Folkman'a neredeyse hiç bakmadı.
Size telefonda da söyledim, bütün bildiklerimi adamlarınıza anlattım.
Bunları anlıyorum Frau Worch, ama arkadaşım size bir iki soru sormak istiyor. Zamanınızı almayacağız.
Folkman kıza döndü, sarışının gözlerinde kesin bir ilgisizlik vardı.
Herbert Rauscher'i ne zamandan beri tanıyordunuz Frau Worch?
2 yıl.
Folkman kızın gözlerinin içine baktı. Hiç Dieter Winter adlı birinden söz edildiğini duydunuz mu?
Hayır.
Herbert Rauscher'in bu adda birini tanımadığından emin misiniz?
Kız omuz silkti, bilmiyorum.
Folkman bütün öteki isimleri de teker teker saydı. Kız ilgisizce kafasını salladı. Birlikte iş yaptığı insanları ya da arkadaşlarını tanımazdım. Onun iyi bir ilişki içinde olduğu, benim de tanıdığım insanlar, birlikte çalıştığı 2 fotoğrafçıydı.
Yani bu isimleri hiç duymadınız?
Hayır.
Lütfen düşünün Frau Worch.
Düşündüm. O isimleri hiç duymadım.
Kız gözlerini indirmeden bakıyordu. Doğruyu söylediğini düşündü.
Rauscher herhangi bir siyasal gruba ilgi duyar mıydı?
Kızın gözleri biraz açıldı.
Ne demek istiyorsunuz?
Sizinle birlikteyken siyasal görüşlerinden söz eder miydi?
Kız kaşlarını çattı, sonra omuz silkti.
Sadece Sovyetlerin emri altında yaşamanın ne kadar boktan bir şey olduğunu söylerdi. Sordunuz bu muydu?
Başka?
Kız gülümser gibi yaptı, tebessümü çabucak kayboldu.
Genellikle cinsellikten konuşurdu ya da ne kadar para kazanacağından, bundan sonra alacağı arabanın modelinden, hepsi bu.
Konuşurken hiç ırkçı kelimeler kullanır mıydı?
Anlamıyorum.
Bu ülkedeki göçmenler hakkında neler hissettiğini anlatır mıydı?
Kız Fisher'a döndü.
Bu da ne demek oluyor?
Lütfen soruya cevap verin Frau Worch.
Kız başını Folkman'a çevirdi.
Hayır.
Sağcı ya da solcu dostları, tanıdıkları ya da düşmanları var mıydı?
Ne demek istiyorsunuz?
Aşırılar, neonaziler, teröristler.
Kız gülmeye başladı. İnce tişörtünün altında göğüsleri kalkıp iniyordu.
Bu bir şaka mı?
Lütfen soruya cevap verin dedi Jacob Fisher.
Herbert Rauscher o söylediklerinizin yanından bile geçmezdi.
Ya geçmişi?
Ne olmuş?
Hiç geçmişinden söz etti mi? Anne babasından, ailesinden.
Kız omuz silkti.
Bir kere söz etmiştir herhalde ama fazla bir şey anlatmadı.
Neler söyledi?
Annesi kendisi 20 yaşındayken ölmüş. Babasını hiç tanımamış.
Neden?
Kız yeniden omuz silkti.
Bir kampta ölmüş.
Toplama kampı mı?
Kız sırıttı.
Hayır, Rusların savaştan sonra askerleri gönderdikleri o Sibirya kamplarından birinde.
Rauscher'in babasını neden Sibirya'ya göndermişler?
Babası Nazi subayıymış ya da subay gibi bir şey, tam olarak bilemiyorum. Herbert bundan sadece bir kere söz etti, çok sarhoştu.
Ne dedi?
Babasının savaşın sonuna doğru Berlin'de yaralandığını, Ruslar tarafından tutsak edilip Sibirya'da bir kampa gönderildiğini, babasının bir Nazi subayı olduğunu.
Babası hakkında söylediği başka bir şey hatırlıyor musunuz?
Hayır, sadece size anlattıklarımı, geçmişinden söz etmezdi.
Ama babasının Nazi subayı olduğundan eminsiniz değil mi?
Herbert öyle demişti.
Kız sabırsızlıkla içini çekip Folkman'a baktı.
Bakın bu iş daha ne kadar sürer?
Son bir soru. Erkek arkadaşınızın neden öldürüldüğü konusunda bir fikriniz var mı?
Kız başını salladı sabırsız bir sesle.
Hayır yok dedi. Bunu adamlarınıza en az 100 kere söyledim.
Folkman Jacob Fisher'a bakıp başını salladı. Fisher ayağa kalkıp kıza dönüp, ''Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz Frau Worch'' dedi.
Jacob Fisher'le birlikte Schweitzerhof'un barında birer içki içtiler. İçkilerini bitirdikten sonra yaşlı dedektife yardımları ve ayırdığı zaman için teşekkür etti. Onunla kapıya kadar yürüdü.
''Ya Rauscher'in babası Joe, onu da araştıracak mısın?''
''Fazla bir anlamı olmaz Jacob.'' Ruslara başvurabilirim ama pek yardımları olacağını sanmam.
Tabii elimde bilgi merkezine sorabilecek bir rütbe ya da ayrıntı da yok. En azından bir doğum tarihi ya da bir ön isim gerekir.
Soyadları Rauscher olan yüzlerce subay olduğundan eminim.
Her neyse, gelişmelerden beni haberdar edersen sevinirim.
Tabii, seni ararım. Yeniden teşekkürler Jakob.
Seni yeniden görmek güzeldi Joe. Allah'a ısmarladık.
Fisher'in arabasına binmesini bekledi. Sonra odasına çıkıp bir viski doldurdu. Balkon kapısını açarak dışarıya, soğuğa çıktı. Bütün bunlardan bir anlam çıkaramıyordu. Eğer Monica Warhol'un söylediği doğruysa, yani Rauscher'in babası Nazi ise, Rauscher'in Winter'in adamlarını vurmak isteyecekleri son kişi olması gerekirdi. Rauscher'in geçmişinde sağ ya da sol gruplarla birlikte olduğunu gösteren en ufak bir belirti de yoktu. Kaldı ki babası tutuklandığında Rauscher küçük bir çocuktu, babasını neredeyse hiç tanımamıştı. Rauscher'in babasının Nazi subayı olmasının sadece bir rastlantı olup olmadığını düşündü. Rauscher'in yaşıtı babası savaşta, Alman ordusunda savaşmıştı. Rauscher'in babasının Nazi subayı olmasının önemsiz olduğunu, duruma başka bir açıdan bakması gerektiğini düşündü. Yatmak için soyunmadan önce evini, kızı aradı. Walter Massow'la yaptığı konuşmayı, Rauscher hakkında öğrendiklerini anlattı. Kızın umutsuzca içini çektiğini, sonra da sorusunu duydu.
''Ya o kadından, Hedda Paul'dan ne haber?''
''Konstanz Gölü'ne gidip bir bakabiliriz.''
''Ne zaman döneceksin Joe?''
''Yarınki ilk uçakla.'' Bir sessizlik oldu, sonra Erika'nın sesini yeniden duydu.
''Joe.''
''Evet.''
''Seni özledim.''
''Ben de seni özledim.''
31. Ayrımın sonu, sayfa 377.